Ayrım 2.
Yara. Güneş çoktan batmıştı. Fakat çiftlik gene sabah oluyormuş gibi şevkini kaybetmeyen bir aydınlık içinde, kuş cıvıltılarıyla dolu, gölgesiz ve hüzünsüzdü. Sıcak iklimlerin akşamlarında zaten bizim sabahlarımızda duyulan neşe, daha doğrusu bir hayata, rahata giriş keyif vardır. Gözlerinizin çiğ ışıktan ve göğsünüzün nefes darlığından kurtulacağını düşünerek bir şeyler yapmak, bir zevke hazırlanmak istersiniz. Ben de emir erine dam üstünde nargilemi hazırlatmıştım. Kahvemi bekliyordum. Birden avluya 4 atlı girdi. 4 silahlı bedevi. Bu dediğim tarihte Sultan Hamid'in Suriye'deki çöl çiftliklerinden birinde müdürdüm. O zamanlar böyle yerlere subaylardan kahya, askerlerden korucu gönderilirdi. Aşiret Araplarının akıllarına karşı koymak içindi bu. Gelenlerin en yaşlısı kısrağımdan inip karşıma dikildi. Sordum. Hayrola Yaşe? Mesele her zaman olan işlerden. İki aşiret bir gazve esnasında çarpışmışlar. Bu 4 kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış, geceyi geçirmek istiyorlar. 4'ü de silahlarını bırakıp etrafıma, damın toprak zeminine çömeldiler. Yaşlısı maşlahlıydı. Öbürleri sadece birer entari giymişlerdi. Abanoz saçları upuzun, örülü ve cıvık yağlıydı. Kulaklarından demir halkalar sarkıyordu. Bunlar konuşmuyorlardı. Dişleri bembeyaz ve gözleri simsiyah, parlayarak bizi dikkatle dinliyorlardı. Ne konuşacaktık? Şammar aşiretinin kaç çadırı, Hadidilerin kaç koyunu vardı? Bir aralık karşımdaki gencin birisi hafifçe inledi. Şeyh sordu. Hasta mısın? Hayır. Yaralı mısın? Galiba. Ve omzunu işaret etti. Ere seslenip feneri getirttim. Oralarda fener ve lamba ancak böyle işlerde mühim sebepler oldukça kullanılır. Ay olmasa da yıldızlar yakından pırıldaşır, yıldızlar bile örtülse gene gökte ışık yerine geçen bir cila parlar. Bedevinin sırtına baktık. Sol taraftan bir kurşun yemiş. Kan içine sızmış olacak ki entarisi boyanmamış. Yalnız yaranın ağzında kurumuş kahve telvesini andıran pıhtılar birikmiş. Güneşten kerpiç kesmiş olan kan pıhtıları. Kurşun içeride kalmış dedim. Şeyh başıyla tasdik etti. Sonra hiçbir şey demeden erin elinden feneri aldı, avluya indi. Yere eğilmiş uzun uzun bir şeyler aradığını yukarıdan görüyorduk. Neden sonra geldi? Bir çürük değnek parçası ve mundar bir paçavra ile. Yoğurt süzdüğümüz eski çürük torbadan atılmış bir parça. Bu paçavrayı değneğe iyice sıkıca sardı. Dişleriyle bir de düğüm yaptı. Zeytinyağı bulunur mu? Olacak. Gençlerden birine döndü, bir şeyler söyledi. O aşağı indikten biraz sonra burnuma mutfaktan tavada yakılan bir zeytinyağı kokusu geliyordu. Anladım ki bir ameliyata hazırlanıyoruz. Yaralının sırtından entarisini çektiler. Şeyh benden çakımı istedi ve uzun ağzını açıp birden yaranın içine daldırdı. Bir kavunun bereli acı yerini oyup nasıl atarsak öyle yaptı. Fakat bu parçanın elyafı bedenden tamamen ayrılmamıştı ki çektiği zaman çıkmadı. Altından lastik bağlarla takılı imiş gibi çakının ucundan kayıp tekrar yaradaki yerine girdi. Çekip koparmak lazım gelmişti. Hem de epeyce asılarak. Yaralı of bile demedi. Sadece omzunu şöyle bir sinek konmuş gibi oynatmıştı. Şeyh buna bile kızdı. Ayıp, dedi. Genç taş kesildi. Şimdi şeyhin iki parmağı, kirli kara tırnaklı kadit parmakları, yaranın içine paslı bir kıskaç, bir kerpeten gibi sokulmuştu. kurşunu bulmuş, yakalamış olacaktı ki yerinden oynatmak için tıpkı çekiçsiz ve kesersiz nasıl bir tahtadan çivi çıkarmaya uğraşırsak öyle iki tarafa sallamaya, ırgalamaya başladı. Sonra büktü. Sağa büktü, sola büktü. Her büküşünde yaradan koyu, kalın bir kan tabakası kabarıyordu. Sönük petrol ışığının altında katran gibi görünen ve sıcaklığı duyulan bir kan tabakası. Sade sıcaklığı değil, öğürtücü kokusunu da duyuyordum. Çocukluğumun kurban bayramı kokusu. Şeyh yere ayaklarımızın altına bıraktığı deminki tıkacı eline aldı. Ben gözlerimi istemeyerek kapadım. Açtığım zaman bu tıkaç yaranın içindeydi. Belli ki biraz güçlükle girmişti, zor işliyordu. İşliyordu diyorum, zira şeyhin merhametsiz eli bunu taş ocaklarında barut deliği açanların küsküsü gibi sert granit sırtına bir tarafına daldırıp daldırıp çıkarıyor ve her çıkarışında etrafa kan, pıhtı zifosu serpiştiriyordu. Bir aralık kan fazlalaştı. Tıkanmış bir musluk yalağına nasıl bir tel veya değnek soktuğunuz zaman aşağıdan yer bulamayan su taşarsa, öyle mecrasız bir kan kabartısı. Bu kan yavaş yavaş azaldı, duruldu, kesildi. O zaman şeyh yaralıya ilk defa şefkatle hitap etti. Sabret evlat. Bedevi genci cevap vermedi. Gık demedi. Hatta kımıldamadı. Bir adalesi bile titremedi. Anladım ki müthiş bir şey olacak. Bu işte oldu. İsli tavasıyla kaynar zeytinyağını getirmişlerdi. Yağ pek ustalıklı bir şekilde, bir damlası etrafa sıçratılmadan dar ağızlı bir şişeye hunisiz mayi aktarılır gibi yaraya ağır ağır boşaltıldı. Zavallı bedevi buna da dayanmaya çalıştı. Fakat sonunda bir "Ya Allah!" dedi, dizüstü çöktü. Ben bozuk Arapçamla ora dilini takliden öldü manasına "Mut!" diye haykırdım. Şeyh cevap verdi. Halas. Ertesi sabah uyandığım vakit 4 at ve 4 bedevi duruyordu. Gazveciler veda ve teşekkür için beni bekliyorlar. Yaralı pek solgundu, süzüktü, ateş içindeydi. Fakat bu bedevilerin rengini, halini sezmek o kadar güçtür ki. Elimi öptü, yalnız şunu söyledi. Şu bindiğim kısrak gebedir, yavrusu senindir. Kısrağını atlarken ona kimse yardım etmedi. Arkalarından baktım. Dördü de dik, dinç görünüyorlardı. Dördü de keyifli gibiydiler. Ben kızıl kanlı yaraya dökülünce yanık et kokusu veren kaynar zeytinyağını düşünüyor, dişlerimi sıkıyordum. Siz o tayı görmeliydiniz. Ha evet, söylemeyi unuttum. Olaydan 3 sene sonra ben çiftlikte yokken bir bedevi gelip bir tay bırakmış. Paşaya vaat etmiştim, kendisi bilir demiş, gitmiş. Paşa dediği benim. Daha o zaman teğmendim. Fakat bedevinin gözünde bir Türk subayı daima paşadır. Şişli, 1938.